Ayrım 2, sayfa 17, Peru. Tutmadox, Eurocopter EC-155'ten indiği anda ister istemez helikopterin tam tepesinde dönen pervanelerinin sürekli üzerine üflediği havayla ürperdi. Los Angeles Lux Havaalanı'ndan Peru'daki Uluslararası Roldan Havaalanı'na kadar olan uçuşu sorunsuz geçmişti. Havaalanından bu bilinmeyen yere kadarki helikopter yolculuğu da neyse ki rahat geçmişti. Yine de helikopterin serin klimalı atmosferinden çıkıp Peru Amazon yağmur ormanlarının sıcak rutubetli havasıyla karşılaşınca büyük bir huzursuzluk hissetti. Güne bakan sarısı gömleği yapışkan ıslak kağıt hamuruna dönmüş, vücuduna yapışmıştı. Bol miktarda pahalı Elnett marka spreyle şekillendirmiş saçları adeta çamura dönüp alnından akmış gibiydi. Kendini ancak kuru Los Angeles havasında mutlu hissedebilen Mad Dog somurdanıyor, bıyık altından kendi kendine küfür ediyordu. Koltuğunun altına evrak çantasını iyice sıkıştırarak görüntüsü yoğun, yeşil ormanla bir şekilde tezat olan modern, çift kanatlı cam kapıya doğru ilerledi. Kapıya yaklaşırken kuşkular beynini kemiriyordu. Buna değecek miydi? Bu sıcaklığa ve neme dayanabilecek miydi? Ücret hiç kuşkusuz büyüleyici olacaktı. Manifold, gen teknolojisi alanında dünya çapında büyük isim yapmıştı. Ancak önerilen işin tanımı yeterince açık değildi. Hatta yoktu bile. Yalnızcık 5 yıllık bir kontrat ve bir tek görüşme için 10 bin dolar. İster al, ister alma. Bu tek bir görüşme sırasında daha fazlasını öğrenmeyi umuyordu. Ona önerilecek iş, yaşamında bir dönem noktası olabilecek nitelikte olmadığı takdirde hemen ilk uçağa atlayıp güneşli kuru Los Angeles'a geri dönecekti. Orada çalıştığı Grigen adlı kuruluştaki işinden iyi kazanıyor, hatta buluşlarıyla zaman zaman manşetlere de çıkıyordu. Ama Manifold için çalışmak çok büyük bulunmaz bir fırsattı. Bu yüzden hiç değilse onlarla bir kez konuşup düşünmek istemişti. Tabii ki kabul ederken görüşmenin Peru'da yağmur ormanlarında yapılacağı hiç aklına gelmemişti. Çift kanatlı cam açıldı ve Maddox şiddetli sağanaktan kaçarcasına içeri koştu. Gömleğini bej rengi bol pantolonlu ve parlak yapışık bir hal alan saçlarındaki ıslaklığı düşününce bu yaptığı hiç abartılı bir davranış sayılmazdı. Girdiği koridorda klima tavandaki sayısız havalandırma deliklerinden kuru serin hava üflüyordu. Mad Dog alnına düşen saçlarını kururken spreyin de etkisiyle katılaştığını hissediyordu. Özenle şekillendirilmiş saçı artık ilk şekillendirildiği ana göre en az birkaç santim daha basıktı. O anda genizden gelen boğuk bir ses duydu. Neden patron hep böyle nemli havaya dayanamayan hanım evlatlarını getirir ki? Mad Dog kendisine kapıyı açan adama şaşkınlıkla baktı. Öğrencilik yıllarından beri hiç kimse onunla böylesine saygısız konuşmamıştı. Adamı siyah çerçeveli Oakley gözlüklerinin gerisinden öfkeyle süzdü. Uzun boylu ince bir olmasına rağmen bedenine oturan siyah gömleğinin altındaki kabarık kasları bilim insanı olmadığını gösteriyordu. Mad Dog elinden geldiğince aşağılayıcı, ters bir ses tonuyla "Bir şey mi dediniz?" diye sordu. "Yalnızca biraz dalga geçtim. Hepsi o adamım." Yabancı Mad Dog'un sırtına şakayla vurdu. Acıtan bir vuruştu bu. Ve güldü. Sonra elini uzattı. Oliver Reinhardt, Manifold Gamma Gen G güvenlik bölümü şefi. "Burayı siz mi yönetiyorsunuz?" diye soran Mad Dog, bu işi kabul ettiği takdirde bu görevle uzun süre birlikte olması gerekip gerekmeyeceğini düşündü. Reinhardt elini sivri saç uçlarını hissetmek istercesine asker tıraşlı ensesine gezdirdi. "Tüm tesislerdeki güvenlikten ben sorumluyum. Manifold Alpha'dan Epsilon'a kadar. Patron neredeyse ben de orada olurum. Ridley ile mi?" "Aynen öyle." Maddox gözlerini kırpıştırdı. Richard Ridley, efsane yatırımcı, 13 yıl önce 3 milyar dolarlık mirasıyla Manifold'u kurmuştu. Önceleri kimse bu firmayı dikkate almamıştı. Ama Ridley çok kısa zamanda MIT'ten, Harvard'dan ya da Berkeley'den hepsi dalların en iyisi olan birçok beyin firmasında toplamayı başarmıştı. Firma kısa sürede gelişmiş gen teknolojisi ve biyoteknolojik ilaçlar konusunda önemli gelişmeler kaydetmişti. Adam sırıtarak, "Sıkı birine benziyorsun. Jetonun çabuk düşüyor," dedi. "Patronun seni neden işe aldığını anlıyorum. Beni işe almış filan değil." Reinhardt yanına gelip onu uzun beyaz bir koridora doğru götürdü. "Aldı. Yalnızca senin henüz haberin yok. Haydi gel izle beni." Maddox, bu sağlam yapılı adamın yüzünü profilden incelemeye başladı. Bir yanağında uzun derin bir yara izi vardı. Sinek kaydı tıraşlıydı ve çok genç görünüyordu. Kesinlikle 30'dan fazla olamazdı. Genç Reinhardt'ın yeni gelenlerden pek hoşlanmadığı, Diddley'i tanıyor olmakla övündü ve bundan güç aldığı anlaşılıyordu. Maddox sordu. Güvenlik şefi olmak için biraz genç değil misin? Kaç yaşındasın? 30 var mısın? Reinhard Yemen yanıtladı. 25. Genci adını almamız boşuna değil. G genç sözcüğünü temsil ediyor. Ekibimde yaşı 28'in üstünde tek bir kişi bile yok. Peki deneyim eksikliği sorun olmuyor mu? Reinhard bir an sustu. Gözlerini Maddox'a dikti. Katil doğulur, olunmaz. Tam da bu lafın üstüne köşeye dönen iki güvenlik elemanı onlara doğru ilerledi. Maddox'u kuşkuyla süzdükten sonra Reinhard da sanki aynı kulübün üyeleriymişçesine selam verdiler. Her ikisi de henüz ergenliğe girmiş denilebilecek yaştaydılar. Ama gerek vücut yapıları, gerekse soğuk, anlamsız gözleri Reinhard'ın ifadesini doğruluyordu. Maddox kendini yılın inine girmiş gibi hissediyordu. Aslında bu genç adamları güvenlik olarak işe almak sorumsuzluk olarak nitelendirilebilirdi. Ama diğer yandan henüz 18 yaşına yeni basanlar bile savaş alanlarına gönderiliyorlardı. Reinhardt'ın asker tıraşı saçlarına ve askerlere özgü bedenine bakınca bu işe girmeden önce büyük olasılıkla bir süre Irak ya da Afganistan'da bulunduğu anlaşılıyordu. Onun yaşında oralara gitmemiş o kadar az asker vardı ki. Maddox bu konunun üzerinde fazla düşünmemeye karar vererek koridorlar labirentinde ilerledi. Reinhard sonunda koridordaki bir kapının önünde durarak kapıyı açtı. Sırıtarak içeriği işaret etti ve "Önden buyurun," dedi. Maddox iç çekerek odaya girdi ve odanın görünümü karşısında bir an soluğu kesildi. Odanın tavanını oluşturan yaklaşık 15 metre çapındaki cam kubbeden yansıyan gökyüzünün ve ormanın tüm mavi ve yeşil tonları odanın beyaz parlak mermer zemininde parlıyordu. Şarap kırmızısı duvarlara İnka medeniyetine özgü heykeller sıralanmış, odanın tam ortasına büyük doğu işi bir halı serilmişti. Halı Birgen Teknolojisi tarafından çok Hollywood'daki bir oyuncu ajansına yakışır nitelikte bir kabul masasına kadar uzanıyordu. Masanın gerisindeki kızıl saçlı ciddi bakışlı kadın onları gözlüklerinin altından süzerek hafifçe gülümsedi. Reinhard, "Ona kim olduğunu söyle, burada sonrası onun işi," dedi. Gözlerini büyük gösterişli bir salonundan ayırmayan Maddox, arkasında kapının yavaşça kapandığını duydu. Reinhard gitmişti. Gençliğe rağmen onun varlığı Maddox'u endişelendirmişti. Eğer Ridley'i reddederse ne olacaktı? Bu düşünceyi kafasından silmeye çalışarak Richard'ın işiyle ilgili yaptığı açıklamaya odaklandı. Adam eğer gerçekten Ridley'in kişisel korumasıysa devamlı burada olmayacağı açıktı. Peki olursa hiç kimse Ridley'in tam olarak nerede yaşadığını bilmiyordu. Reinhard, Manifold Alpha'dan Epsilon'a kadar demişti. Bu en azından 5 manifold testi olduğunu gösteriyordu. Resepsiyon masasına doğru yaklaştığı sırada iki yanda duvarın dibine sıralanmış olan iki inka heykeli sanki kırmızı gözleriyle onu izliyordu. Heykellerin tuhaf öfkeli ifadeleri Maddox'un gergin sinirlerini yatıştırmak bir yana daha da geldi. Kızıl saçlı elini kaldırıp avucunu göstererek onu durmasını işaret etti. Telefon ahizesini kulağına dayamış dinliyordu. Telefonu yerinden koyduktan sonra "Girebilirsiniz," dedi. Masanın altına uzanarak bir düğmeye bastı. Resepsiyon masasının sağında bir kapı sessizce kayarak açıldı. Kapının gerisinde kendisinin neyin beklemekte olduğundan emin olmayan Maddox çantasını sımsıkı kavrayarak kapıya doğru ilerledi. Büro ferah, yalın ve inka kültürü ağırlıklı döşeliydi. Duvarlarda masklar asılıydı. Köşelerde heykeller duruyordu. Büyük yeşil bitkiler ortalama bir tören mağarası atmosferi kazandırıyordu. Maddox bu bitkilerden bazılarının nane olduğunu düşündü. Odada ağır bir taze nane kokusu vardı. Aynen annesinin evlerinin serasında yetiştirdiği nanelerin kokusu gibi. Odanın ortasına karşılıklı olarak iki siyah kanepe yerleştirilmişti. İki kanepenin ortasında alçak el oyması kahve sehpasının üstünde iki çay fincanı, buhar tutan bir çaydanlık ve bir evrak çantası duruyordu. Richard Ridley kapıya dönük olan kanepede oturuyordu. Dazlak kafası odanın tavanı raylı gizli aydınlatma sisteminin etkisiyle parlıyordu. Ridley'in fotoğrafını daha önce gazetelerdeki makalelerde ve konferanslarda dağıtılan promosyon ürünlerinde görmüştü. Ama adam yakından çok daha heybetli ve kendinden emin görünüyordu. Yerinden kalkamadan ve elini bile uzatmadan Maddox'a diğer kanepeye oturmasını işaret etti. Maddox oturdu ve çantasını hemen önüne yere bıraktı. Ridley iki fincana çay doldurdu. Her iki fincana da biraz bal ekledi ve fincanlardan birini uzattı. Maddox'un burnuna ve gezine dolan yoğun nane kokusuyla birden gözleri açıldı ve ister istemez koltukta biraz daha doğruldu. Sıcak içecekten bir yudum alıp yuttu. Keskin nanenin kan dolaşımına karışmasının etkisiyle olsa gerek bir anda kendini çok daha zinde ve güçlü hissetti. Taze nane çayı diyen Ridley, kendi fincanından bir yudum aldıktan sonra fincanı sehpaya bıraktı. Güçlü, boğuk sesiyle öylesine etkileyiciydi ki fark etmemek ya da başka birinkiyle karıştırmak olanaksızdı. Maddox bu sesi daha önce de duymuştu. Ama yine de insana böylesi kötü gelen bu tekinsiz sesin sahibinin nasıl olup da iş yaşamında böylesine başarılı olduğunu düşünmeden edemiyordu. Ridley, basit bir bitki çayının bu kadar etkili olması inanılır gibi değil. Tabii sizin çalışmalarınıza karşılaştırılamaz bile ama tadı muhtemelen onlarınkinden iyidir dedi. Maddox gülümsedi. Sinirlenmemeye çalışıyordu. Çalışmalarınızı yakından inceledim. Vinç sinyal yolları ve tavuk embriyolarında organ yenilenmeye ilişkin çalışmalarınızla büyük ilerlemeler kaydettiniz. Maddox'un gözleri fal taşı gibi açıldı. Ridley sırıttı. Neden bana çalışmalarınızı anlatmıyorsunuz? Maddox birden heyecanlandı. Richard Ridley'in çalışmalarıyla bu denli ilgilenmiş olmasını hiç beklemiyordu. Bildiğiniz gibi, sanırım biliyorsunuz. Vint sinyal yolu, aslında büyümekte olan fetüse nerede, nasıl ve ne zaman bir uzun gelişmesi gerektiğini bildiren bir protein ağı. Ancak doğumla birlikte işlemi son buluyor. Durağan duruma geçiyor. Doğa ana, nasıl diyeyim, istenmeyen gelişimleri engelliyor. Bu tür bir güvenlik sigortası gibi bir şey, örneğin elimizi kestiğimizde 6. bir parmak oluşmamasının nedeni bu. Yaptığımız denemelerde yetişkinlerde sinyal yolunu yeniden aktive ederek bir parmak koptuğunda Wnt proteinlerinin hücrelere yalnızca yaranın üstünü kaplayacak deri değil, yeni lifler, kemikler ve kaslar geliştirme emri iletmesini sağlamaya çalıştık. Ridley boğazını temizledi. Ama yanılıyorsam düzeltin. Wnt sinyal yoluna ilişkin çalışmaların muhteşem bir girişim olmasının yanı sıra oldukça büyük bir hayal kırıklığı, can sıkıcı bir çıkmaz olduğu da ortaya çıktı değil mi? Maddox egosu çökerken kamburlaştı. Ridley belli etinden çok daha fazlasını biliyor olmalıydı. Ama dedi Ridley parmağını tehdit edercesine sallarmış gibi yaparak. Şimdi başka bir yol izliyorsunuz değil mi? Gösterdiğinden çok çok daha fazlasını biliyor olmalıydı. Maddox sessiz kaldı. O anda yaptığı çalışmalara ilişkin olarak yapacağı en ufak bir açıklamanın bile Grissen'le sözleşmesinin iptaline, işten atılmasına ve bir dizi yasal işlemle uğraşmak zorunda kalmasına yol açacağını biliyordum. Aslında Karayipler'de tatil yapacağına, Manifold'a gelmiş olmanın bile işten çıkarılması için yeterli bir neden olabileceğinin farkındaydım. Bir şey anlatmasına gerek yok. Bunun sizi zor bir duruma sokacağının bilincindeyim. Bu nedenle sizin yerinize açıklamaları ben yapmaya gayret edeceğim. Farelerde kuyruk, bacak, hatta kulak gibi organların yeniden oluşmasını sağladınız değil mi? Maddox'un gözleri büyüdü. Bunu nereden biliyorsunuz? Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ridley elini kaldırarak onu susturdu. Lütfen bırakın da sözümü tamamlayayım. Daha az başarılı olsa da domuz ve koyunlarda bazı organ yenilemeleri gerçekleştirmeyi başardınız. Ama bu işin crème de la crème kısmı sizin, yalnızca sizin. Bunu insanlar üzerindeki deneylerde de başarmanızdı. Maddox birden doğrularak bir dakika dedi. Koyunlar ve domuzlar üzerindeki deneyler çok gizliydi. Nasıl olur da? Ridley itiraz edercesine elini kaldırdı. Bunu bildiğimi görüyorsunuz. Kurumsal casusluktan muhteşem bir şey. Sakın Grisen'deki patronlarınızın bize casus göndermeye çalışmış olmadıklarını düşünmeyin. Reinhardt ve Gengi olmasaydı siz de büyük olasılıkla Manifold'un sırlarına ortak olmuş olurdunuz. Öne doğru eğildi. İnsanlar üzerindeki deneyden söz etmemeniz dikkatimi çekti. Maddox yere bakarak olmayan bir şeyden neden bahsedeyim dedi. Ridley gülümsedi. Gözlüğünü çıkardı ve masanın üzerindeki dosyayı açıp okumaya başladı. Oğlan, 15 yaşında. Massous General Hastanesi'nde sol mahallede bir bayi incelemek derken kazayla parmağını kesmiş. 1986. Başını kaldırıp baktı. Nasıl, tanıdık geliyor mu? Tıbbi geçmişime nasıl ulaştınız? Grissen'deki güvenliği aşabildiğime göre HIPAA'nın beni engelleyebileceğini mi sanıyorsunuz? Dosyayı kapatıp yeniden masanın üstüne koydu. Sonra aynen düşmanın üzerine atılan bir yılanın hızı ve çevikliğiyle Maddox'un sol kolunu tuttu. Elini yukarı kaldırdı ve kusursuz işaret parmağını inceledi. Parmak ucunuzu yeniden oluşturmuşsunuz. Çalışmalarınız kapsamında değil, biliyorum. Bu kendi denemeniz. Maddox öfkeyle elini geri çekti. Arkasına yaslandı ve ellerini göğsünde kenetledi. Öfkelenmeniz için bir neden yok. Hemen kızmayın öyle. Her ne kadar kendini beğenmişlikten kaynaklanıyor olsa da azminizi ve inatçılığınızı takdir ediyorum. Pantolon cebinden katlanmış bir kağıt parçası çıkararak ağır ağır açtı. Bana bunu nasıl yaptığınızı anlatın. Ben de size kağıtta yazılanları göstereyim. O kağıtta benden size öyle bir şey anlatmamı isteyeceğiniz kadar ne önemli ne olabilir ki? Ridley, geleceğiniz dedi. İlginizi çekti mi? Maddox 5 saniye kadar susup düşündükten sonra 10 saniye ekstresi dedi. Bu, yeni insan hücrelerinin gelişiminde mikroskobik çatıyı oluşturuyor ve yeniden gelişim sürecini uyaran kimyasal sinyaller veriyor. Bu, ilginç dedi Ridley gülümseyerek. Domuz ensülün ekstreleri insanlardaki şeker hastalığının tedavisinde kullanılıyor. İnsanlar da adacık hücrelerinin üretimini teşvik ederek hastalığın gerilemesini sağlıyor. Böylece siz de bunların organların yeniden büyümesine yardımcı olabileceğini çıkardınız. Maddox omuz silkti. O sıralar ancak bunda da bir sonuca ulaşılamadı. Süreç işlemedi. Ridley başıyla onayladı. Araştırmanız ne zaman tıkandı? Maddox yanıt vermedi. Bu soruya yanıt veremezdi. Tüm yaşamını adadığı bir şeydeki başarısızlığını itiraf etmek çok utandırıcıydı. Ancak Ridley'in yanıtı zaten bildiğini tahmin ediyordu. Ridley eliyle odayı çepeçevre işaret ederek, "Bütün bunlardan önce çok gençken," dedi. "Haritalara çok meraklıydım. İki nokta arasındaki olası tüm yolları belirlemeye çalışırdım. Örneğin Pekin ile Paris arasında tüm yolları çizer dururdum. Ta ki olasılıklar tükenene kadar. Ama sonra başka bir şey denedim. Aynen senin domuz mesanen gibi haritayı baş aşağı ettim ve bambaşka bir yollar ortaya çıktı. Ancak bu teknik de bir süre sonra düş kırıklığıyla sonuçlandı. Çünkü bir kez daha tüm olasılıklar tükenmişti. Sonra babamdan kalan kaynaklar aklımda bir fikir getirdi. Ama bu elde edilmesi güç ve oldukça pahalı bir yöntemdi. Antik geçmişin kaynakları. Dünyanın her tarafındaki antik alıcılardan harita topladım. Tabii kimi yasal yoldan, kimi kara borsadan. Böylece tarihi ticaret yollarına ulaştım. Gizli geçitler, kazılıp unutulmuş tüneller, geçitler. Her yeni haritada önüme yeni ufuklar açtı. Sonuçta tarihi tarih öncesi incelemenin, modern dünyamızın gizemlerini keşfetmenin en iyi yolu olduğunu öğrendim. Bu, bugün bile inandığım bir gerçek ve çok yakında senin de ders alacağın bir gerçek olacak. Tabii ilgilenirsen. Ben yapabilir miyim bilmiyorum. Ridley sanki yeryüzünü duyabileceği en komik şeyi duymuşçasına güldü. Parmağınızın ucunu yeniden oluşturmuşsunuz. Hırsınız ve ufkunuz, hatırlatmak isterim ki buluşlarınız sayesinde övgüleri toplayan gri senin olanaklarının çok ötesinde. Ama siz de aynen bizim gibi tıkandınız artık. Parmağınızın ucunu yeniden oluşturabildiniz. İyi de, ya sonra? 11 yaşın altındaki çocuklarda kopan parmak ucu bazen kendiliğinden de yenileniyor olabilir. Yaptığınız yalnızca parmak ucunun rejenerasyonundaki yaş sınırını yukarı çekmek değil mi? 22. Ridley gülümsedi. Biliyorum çok etkileyici ama altın yumurtlayacak kaz da değil, öyle değil mi? Tüm organların yeniden oluşması, bel kemiği, beyin, hafıza, esas ödül ve övgüyü hak eden bu.